تصرفا غير مسرور والتزاز. هذا وطلب البلدية الشرعية همزة بتصريح رسمي لتوظيف هذا الإجراء من شأنه إضعاف مصداقية الموكلة الدولية للطاقة الذرية. استشهد مواطنان لبنانيان في غارة أو في غارات إسرائيلية على النبطية الفوق وفق الكلمة الأولية لبنان. أحدهما موظف لبنان استهدفته مصادرة وهو على دراجته، كما شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات طالت عدة مناطق وقرى في جنوبي وشرقي لبنان. وحاول استمرار الهروقات الإسرائيلية في لبنان وتداعياتها نتوقف
موجة جديدة من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان تأتي في سياق استمرار خرق السيادة الوطنية والقرار 1701، كما سلت بشن طائرات الاحتلال سلسلة من الغارات الجوية استهدفت مناطق مفتوحة جنوبا وشمال نهر المطاري وصولا إلى برود شمستار وطرين في المقاعين الشرقية والغربية، هذا بالإضافة إلى قيام مسيرات العدو باستهداف المواطنين في قراهم ومزارعهم في وقت تلود فيه لجنة المراقبة لقرار الأمم المصري.
هذا خرق واضح لل 1701، هذا خرق لكل التعهدات الأمريكية الفرنسية حيث أبديا كل حماسة لتوقيع الاتفاق، ولكن هؤلاء يغطون الإسرائيلي
في كل مرة. يشعر الإسرائيلي بأن الأمور ليست لصالحه يبادر إلى القيام بهجمات جوية واعتداءات جوية متكررة، ليست المرة الأولى التي نراها في ظل صمت اللجنة الخماسية التي يشرف عليها الأمريكي والفرنسي والتي منذ موقف إطلاق النار لم نرى لها أي أثر.
الأوساط المتابعة اعتبرت أن الاعتداءات تأتي بضوء أخضر أمريكي لإخضاع لبنان ودفعه نحو خيارات أقلها التنازل عن حقوقه السيادية لمصلحة الاحتلال.
واضح أن هذا التصعيد يأتي في سياق المزيد من الضغوط وتواطؤ أمريكي على السلطة السياسية في لبنان لمزيد من الضغط على المقاومة لتقديم المزيد من التنازلات فيما يتعلق بمسألة السلاح ووضعها على الطاولة ومناقشته بشكل جدي. وهذا الأمر المعتقد لدى الدولة اللبنانية مخاطر كثيرة فيما لو ذهبت في اتجاه ما يرغب فيه الأمريكي.
وفي وقت حذر فيه قائد قوات اليونيفيل العامة لجنوب لبنان من تدحرج المشهد الميداني نحو الأسوأ نتيجة الخروقات الإسرائيلية المستمرة، محاملا كيان الاحتلال المسؤولية عن ذلك. أكد رئيس مجلس النواب نجيب لي أن حكومة نتنياهو تسعى لنصف الاتفاق غير المباشر مع لبنان كمقدمة لتنفيذ نواياها العدوانية من خلال التلويح باجتياح جديد لجنوب نهر الإيطالي، ما يعيد خلط الأوراق ونصف المساعي المرتبطة بقيام الدولة وتحصين مؤسساتها.
ارتكب جيش الاحتلال مجزرة باستهداف خيمة تؤوي نازحين في مواصي خان يونس جنوبية قطاع غزة، راح ضحيتها أكثر من 10 شهداء. ودمر طيران الاحتلال برجا في الصفطاوي وبنايات سكنية ومنازل في مدينة غزة، فيما استهدف منازل الأهالي في جباليا شمالي القطاع. إلى ذلك استشهد نحو 30 فلسطينيا إثر غارات الاحتلال متواصلة على غزة منذ فجر اليوم. وزارة الصحة في القطاع أعلنت ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 54,300، مشيرة إلى تخطي عدد الإصابات عتبة 123,700 منذ بدء العدوان عام 2023. قالت حركة حماس أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة دخلت مراحل حرجة نتيجة توسع المجاعة وتهديدها حياة أكثر من 2 مليون مدني. واعتبرت حماس آليات إدخال المساعدات تلاعبا إجراميا بالاحتياجات الإنسانية الرافضة استخدامها كسلاح لمحاولة إخضاع إرادة سكان غزة وفرض واقع سياسي وعسكري يخدم الاحتلال الإسرائيلي. وحذرت الحركة من استمرار التخاذل الدولي تجاه المأساة الإنسانية والضغط لوقف مجازر الإبادة الجماعية بحق سكان القطاع وإلى تسيير قوافل إنسانية إسنادا في أهالي غزة. أصيب مواطن فلسطيني ابنته برصاص جنود الاحتلال في بلدة صانور بجنين في القطاع الغربي. اقتحم وزير الحرب الاحتلال إسرائيل كاس موقع ثرثلة في المحافظة نفسها والتي كان مستعمرة فككت في الماضي. يأتي هذا الاقتحام عقب مصادقة كابينة الاحتلال أخيرا على خطة لإقامة أكثر من 20 مستوطنة جديدة في القطاع الغربي. وفي الخليل أصيبت سيدة حامل بوجود جراء الاعتداء عليها من قبل مستوطنية مع قتل مواطن فلسطيني من قبل جنود الاحتلال. أعلنت القوات المسلحة اليمنية سداد مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة بصاروخ بالستي فارسي. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أكد أن العملية أجبرت المستوطنين على دخول الملاجئ مشددا على استمرار عمليات الإسناد التي تقوم بها صنعاء دعما قضية الفلسطينية خاصة غزة وقفاء المقاومة فيه. هذا واعترف الإعلام العبري بتوقف حركة الملاحة في المطار فيما أقرت شرطة الاحتلال بسقوط شظايا صاروخ قرب القدس المحتلة. شهدت العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات البلاد الأخرى مسيرات مليونية نصرة للشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى المبارك. وجدد بيان المسيرات العهد للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وللمسجد الشريف لما يتعرض له من إساءات بسبب اقتحامات المسجد اليومية، مؤكدا أن الرد سيكون بالعمليات العسكرية والاستعمال الإسرائيلي والتعبئة العامة والمقاطعة. هذا وشدد البيان على مواصلة عمليات الإسناد اليمنية لقطاع غزة داعيا شعب الأمة الإسلامية إلى التحرك والمواجهة وإلى اتخاذ سكان القطاع أسوة في مقاومتهم للاحتلال الإسرائيلي والداعم. ذات النشرة عزيزي الكرام معنا قرام تستدعي القائمة بأعمال السفارة النمساوية احتجاجا على مزاعم تقرير عن الاستخبارات النمساوية. استشهاد مواطنين لبنانيين بغارات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب وأكثر من 10 شهداء بمنزلة للاحتلال. حماس تؤكد دخول قطاع مراحل حادة للتوسع المجال. للمزيد من الأخبار وصولوا هذا الموقع الإلكتروني عربيك راديو دوت اي ار. شكرا لكم على ذاكرتكم في المتابعة
Alafu baiti ana شوفش هي
সামাজিক ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের ইসলামের নারী বা স্ত্রীর জন্য প্রধান কাজ বলে কিন্তু নারীর সামাজিক ধর্মীয় দায়িত্বকে অস্বীকার করে না যেমন আমরা দেখি কারবালায় উপস্থিত ছিলেন এবং ইসলামকে রক্ষার জন্য সন্তানদের কুরবানি করেছেন, এমনকি কারবালার সত্যিকারের ইতিহাস বাণীগুলো জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রচারকের কাজও
করেছেন। তুলে ধরতে জনসংযোগ বা প্রচার অভিযান চালাচ্ছেন। ইসলাম প্রচারের বিষয়ে নানাভাবে ভূমিকা রেখেছেন হযরত আসিয়া, হযরত মারিয়া ও হযরত খাদিজা সালামিয়া। সমাজে নারীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার স্বীকৃতি হিসেবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদের আনুগত্যের আয়াত পবিত্র কোরআনের সূরা মুমতাহিনা ইমানদার নারীরা যখন সে আনুগত্যের শপথ করে তাদের সন্তানদেরকে যার সন্তানকে স্বামীর গৌরব সাথে আপন গর্ভজাত সন্তান মিথ্যা দাবি করেছেন এবং ভালো কাজে আপনার অবাধ্যতা করবেন এবং নারীর কাছ থেকে আনুগত্যের শপথ মহানবীর প্রতি আল্লাহর নির্দেশের পর নারীরা সমাজ অন্যতম তাই সমাজের সুরক্ষায় তাদের অংশগ্রহণ
একটি পানির পাত্রে হাত ডুবিয়ে আনুগত্যের দিক বা শর্তগুলো উল্লেখ করেন। এরপর নারীরা ওই পাত্রের পানিতে হাত ওই শর্তগুলো মেনে নেয়। পবিত্র পুরাণে যখনই মানব জাতিকে উদ্দেশ্য করে
আমি তোমাদেরকে এক নারী থেকে সৃষ্টি
আলাদাভাবে
মানুষ তা বহন
Rais Masoud Pezeshkian wa Iran amesisitiza kuwa Jamhuri ya Kiislamu kamwe haitoacha haki yake ya kisheria ya kurutubisha dini ya Qurani na kusisitiza kwamba silaha za nyuklia hazina nafasi katika nchini ya Tehran. Imam wa muda wa swala ya Ijumaa hapa mjini Tehran alisema kuwa Iran katu haitengeneza msimamo kwa haki yake ya matumizi ya nishati ya nyuklia kwa malengo
আমার কাছে
wanamgambo hao walishambulia kambi ya kijeshi huko Makomi, karibu kilomita 200 kaskazini mwa Pemba, makao makuu ya mkoa wa Cabo Delgado kaskazini mwa Msumbiji. Sina la ziada ila kumshukuru kwa
Let's go. خانم به تازی تو رو بازاز با جون غلاب و براشان ما رادیو رسو باره گرمیر و بایستو خیلید که تبیل زورانی ماچه خیلید باره گرمیر و ایست راگنی تازم زیزه گرمیر بایستن که خوصلا تا سورایی ترور تا پایان چه داستان کوی بود آیانی راگنی سکزم زیر شدو چه که هستن که خوصلا تا سورایی ترور تا پایان
گروسه تهران
بسم الله الرحمن الرحیم گران و اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران دے اسلامی جمهوریت
Բարձրացնում եմ ձեզ صبر لرنر انتر تاک صبر انسان آن برو باز مانتی لن Yevgeny
İşinizdeki başarılarınızı bağışlar, ayaklarımızı bastıkları yerde sağlamışlar ve bize kafirler topluluğuna karşı devam demeli olmaz başka bir şey. Böylece Allah dünya sevabını da ahiret sevabının güzelliğini de onlara verir. Allah birlikte bulunanları دلوی آمهربان خدای کنامت کمون یو بنی آدم تا بیو نعمت خان ورکر او
پرهند یکلان بیرر بچک سنگه چه یکلان آسر سباه او تن امت او تنه یکی یونی بیلن سکیز ایلان آسر کسا داقه 25 متره 15 بیر 240 بیر سوزنی آتن میگن بیرس اخشامداری سیر یه ساعتی ره 10 ایمان سرانا 21 حسن ویسنده داقه 31 متره 10 بیر 710 kilometre üzerinden yine akşam
oldu.
1979 yılında İranistan devriminden sonraki Balkanlı günler ve Washington'da bu podcast'ı dinlerken bir kenarda kalmış ve maceranın
دا ایران ولس مشهر د عمان د سلطان او خلکو د مخه په وړاندې قرارداد یې وکړ. رسمن د اوترستخه د ورسته ته د ډول وضاحت وکړ. په غزه کې د مسلمانې دوام د اسرایلی تازه بریدونو کې د یوې کورنۍ د وګړو په ګډون اته لس تنه شهیدان شوي او امریکا په غزه کې د قربان لپاره
tarafsız bir şekilde yine de halkın tezmesini ve analiz edildiğini için bir İran'ın tarihi hafızasını ciddi bir olarak geçen olayın belgesel anlatılır. Bu podcast'ın 6. bölümünde İran'ın bir anlayışı ki geleceğini belirleyen Beyaz Saray'daki şahinlerle güven şahinlerle güven şahinlerle güven şahinlerle güven şahinlerle güven
ایران ده بهرنی چور وزارت ویان اسماعیل بقایی ده مدرشت استخباراتی اداری لخوا ده ایران ده سولیس ایچنی شبکرام ده مالیت مقدر ایران جاوسترو در اوجن اداو پا لندل اسرا ده مدرشت لحکومت مبتی چی ده دی غیری مسئول دانا تحقیق اوکو او تخریبی چلن پا اڈا رسمی وزیحات ورکریم فارس خدای ده اسنا لقول لیکلی اسماعیل بقایی ده مدرشت استخباراتی اداری ادعا چی د ایران د ایټمی پروګرام سوله ایز ماهیت سرکټ لاندې راوسته یوه دروژنه او بې بنسټه ادعا بدلې چې یوازې د ایران پر ضد د رسنیز فضا جوړولو په موخه رامنځته شوې او له همدې امله هېڅ سند او
لري.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویانه د ایران د ایټمی وسیلې د خپرېدو د مخنیوي په اصولاتو کړو او د دې حقیقت ته په اشاره سره چې د ایران ایټمی د نړیوالې ایټمی انرژۍ ادارې
سیاسی پاسکی باشوران پولیتیکا جوانر ایفاده گیواجینلر ایسه دانجی مشاک دیپلوماتیک استراتیج جوانره ترجیح ایدیور و اولوسلر چکارلرن دیالوگ ایش بیلیلی گیوانجا آلتنا آلانا جوانه دا اینانیور ایش شمسی 1357 1979'dan başlarında Washington'daki şahinler İran devrimine karşı sert bir mücadele çağrısında bulunarak Muhammed Reza Pehlevi'ye destek verirken güvercinler İran geçici hükümetiyle diplomatik ilişkilerin sürdürmesi ve tırmandırıcı eylemlerden kaçırılması gerektiğini vurguluyordu.
د هند ملي اسلامي پوهنتون د ایران شناسۍ تالار د فارسي ژبې د ودې ایراني کلتور او هنر معرفي کولو او د هند او ایران د زړو تمدنونو ترمنځ د خبرو اترو فضا رامنځته کولو په موخه پرانستل شو. فارس خدای د سداو سیما خبرتیا ژاسپاس قول لیکلي دي چې د دې مرکز په پرانستل غونډه کې د ایران سفیر د ایران د اندېښې د پوهنتون په نظام
Beyaz Saray'daki Şahinleri döneminin başkanı Jim McCarthy'nin ulusal güvenlik danışmanı Zevgeni Gerizinski liderlik ediyordu. Bu grupta Hillary Alfred Kissinger, David Rockefeller, Harold Brown, Savunma Bakanı ve James Schlesinger Enerji Bakanı gibi önemli isimler de yer alıyordu. Hükümet yetkilileri ve bazı senatörlerin yanı sıra Wall Street Bank Kajonları, Siyonist Mobiler ve Dış İlişkiler Konseyi gibi kuruluşlarda sert politikalara da destek verdi. Bezenşteyiz yıllarda sadık bir Amerikan müttefiki olan Muhammed Reza Pehlevi'yi destek vermenen Amerika'nın Orta Doğu'daki müttefiklerin nezdindeki itibarına da zedeleyeceğine de inanıyordu. Mısır'daki Enver Sadat, Fas'taki Kral Hasan ve Suudi Arabistan'daki Kral Halif gibi önemli aynı tefeklerin hepsi gözlerine giren şahının kaderine dikmiş. Bezeşki Katar'a yazdı yazıda, dostlarımıza olan bağlılığımız tehlikedir ifadelerine kullandı. Şahın kaderine görmezden gelmek mütefeklerimizin sadakatine ölümcül darbeler vuracaktır. Amerika'nın eski dışişleri bakanı ve Kissinger'de Bezeşki ile siyasi rekabet içinde olmasına rağmen bu konuda onunla aynı fikirdeyiz. Kissinger Carter ile yaptığı bir röportajda şunları söyledi. 4-10 yıl boyunca her bir Amerikan başkanı Şah'ın hizmetlerinden faydalandı. Eğer ona karşı durursak, görüyor ki diğer Amerikan dostlarına benzer tehlikeli durumlarda ne olacağı konusunda derin endişelerim var. Kissinger Şah'ın ihanete uğramış hissettiğine inanıyordu. İki seçeneğimiz var. Askeri darbe veya başka bir Libya veya Cezayir'in kurulması. Amerikan Başkan Yardımcısı Walter Mondale, Muhammed Reza Pehlevi'nin Amerikan topraklarına kabul edilmesinden yana olan isimlerden biriydi. Mondale çok öfkelendi ve Ağustos 1979 tarihinde Carter'e yazdığı notta şöyle dedi. İranlılar, özellikle Hümeyne, Amerikan hükümetinin kaderini belirleyecek noktaya nasıl geldiler? Rockefeller gibi büyük bankacılar da Muhammed Reza Pehlevi'ye daha ciddi destek verilmesini talep ettiler. Uluslararası gözlemcilere göre rakipler kardeşlerin Şah'ı korumakla ısrar etmesinin nedeni şu an İran'dan çıkarıp Chase Manhattan Ankara'ya yatırdı büyük miktardaki paralardı. Pakistan Times gazetesi Muhammed Reza Şah'ın ülkeden 17 milyar dolardan fazla döviz, kıymetli mücevher ve menkul kıymet çıkardı. İddia etti. Bu şimdiye kadar yayınlanan en düşük tahmin oldu. Aynı dönemde Radyo Moskova İran'dan yağmalanan servetin değerinin 23 milyar dolar olduğunu, bunun büyük kısmının Rockefeller Bankası'na aktarıldığını tahmin ediyordu. 9 Nisan 1979 tarihinde David Rockefeller Şah'ın kaderine gelenek ilgisizlikten duydu. Endişeyi de geri getiren bir notu kart iletti. Notta şöyle yazıyordu. Geçtiğimiz aylarda Asya, Afrika, Avrupa ve Orta Doğu'da 20'yi aşkın ülkeyi gezdi. Bunların hepsi kendilerini Amerika Birleşik Devletleri'nin dostu ve müttefiki olarak görüyordu. Ancak tüm bu ülkelerin liderleri İran Şahı'nın durumunu gözlemledikten sonra bundan sonra Amerika'ya güvenip güvenemeyeceklerinden şüphe etmeye başladı. Harold Brown başkanlığındaki Amerikan Savunma Bakanlığı'na Hobbs'ın politikalarına destekli. Brown anılarında şöyle yazıyordu. 1979'da Carter yönetiminde bizler İran ordusunu ve ılımlıları Hümeyne'nin iktidara yükselişine direnmeyi teşvik etmeye çalışıyordu. Bu çabalar arasında devrimci hükümeti ılımlı Amerikan yanlısı İran güçleriyle değiştirmeyi amaçlayan Orta Hat koalisyonu projesine destek de verildi. Amerikan Enerji Bakanı James Schillinger de İran devriminin dolaştığı enerji krizine ilişkin kararlı adımlar atılması çağrısında bulundu. Brzezinski ve Brown gibi o da Yahudi'de ve daha önce Siyah Başkanlığı ve Savunma Bakanı yardımcıları görevlerinde bulunmuştu. Schillinger, 21 Şubat 1979 tarihinde NBC'ye verdiği bir röportajda şunları söyledi. Carter yönetimi, Fars Körfezi'ndeki Amerikan çıkarlarını korumak için askeri güç kullanma olasılığını değerlendirdi. Schillinger, İran devriminin 1917 Rus devriminden sonra küresel etki bakımından en önemli devrim olduğuna Amerika'nın bu devrim karşısında geri adım atmaması gerektiğine inanıyordu. Продолжение следует... Şahinlerin karşısında ise Kuşehir Bakanı Cyrus Vance liderliğindeki güvercinler vardı. Grupta Warren Christopher, Kuşehir Bakanı Yardımcısı David Newsom, siyasi işlerden sorumlu Kuşehir Bakanı Yardımcısı Henry Perkett, Amerikan Kuşehir Bakanlığı Amerika'nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi yer aldı. Güvercinler ise şahısının hakkı tanımasının İran'daki Amerikan şahalarına tehlike yaratacağına ve Haran'daki Amerikan Büyükelçiliğine saldırı gibi daha fazla gerginliğe yol açabileceğini de düşünüyorlar. Cyrus Vance, Amerika'nın Haran Büyükelçiliğinden aranan raporlara ve Dışişleri Bakanlığı'na analizlerine dayanarak İran hükümeti tam anlamıyla istikrarı kavuşana kadar şahı kabul etmek tehlikelidir. Ve kartları yazdığı nokta ise şöyle yazıyordu. Şahın Amerika'ya girişi Gece Şems'e 25 Mehmen 1357'de 14 Şubat 1979'da tanık olduğumuz gibi Büyükelçiliğin yeniden işgal edilmesine yol açabilir. Amerika Birleşik Devletleri Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Andrew Young görevinden yeni dönerken Muhammed Reza Pehlevi'ye Yahudilerin nefret ettiği bir şahsiyete benzetti. 10 Kasım 1979 tarihinde The Washington Post onun şu sözlerini aktar. Şah'ı korumak Adolf Eichmann'ı korumak gibidir. İsrail'e hiç kimse bizim Eichmann'a desteğimizi tahammül etmez. Warren Christopher ve David Newsom da Vance'e katıldı. Şah'ı kabul etmenin sadece
siyasi tafsira
kalmayıp İran'da yaşayan Amerikalıların hayatlarını da tehlikeye atacağına inanıyordu. Henry Fresh devrimden sonra İran'daki siyasal koşulların Şah'ı davet etmek gibi düşüncesizce yapılacak herhangi bir eylemin diplomatik krize yol açabileceğine Bütün bu çatışmaların ardından Ocak 1979'da İran'daki İslam Devrimi zirveye ulaştığında Amerikan Başkanı Jimmy Carter, Muhammed Reza Pehlevi'yi Amerika'ya davet eden resmi bir mesaj gönderdi. Amerikan elçiliğindeki siyasi danışman, Şah'ın uçuşunun ayrıntılarını da şu şekilde açıkladı. Royal Falcon, New England eyaletinden birinde yakıt ikmali yapacak ve ardından doğrudan Kaliforniya'ya uçacak. Şahide üst düzey Amerikan hükümet yetkilileri arasında herhangi bir toplantı ayarlanmadı. 19 Ocak 1979 tarihinde Muhammed Reza Pehlevi ve Ferah Siva Şah'ın adlı kravyer uçağı ile İran'dan ayrıldılar. Mavi gümüş renkli Falcon uçağı 3 saatlik uçuşun ardından Asfan havaalanına indi. Enver Sedat, eşi Cihan ve tüm Mısır kalbinin üyeleriyle birlikte Şah ve eşini resmi törenlerle karşıladı. Kraliyet ailesi Nil Nehri kıyısındaki yapay bir adada bulunan lüks bir otelde konakladı. Muhammed Reza Pehlevi Sadat'la yaptığı görüşmede Tahran'ı terk etmesi yönündeki Amerikan baskısından yakınlandı. Amerikalılar beni gitmeye zorladı dedi. Hatta William Sullivan ile havaalanında saatine bakıp her bir dakikalık gecikmenin ne benim ne de İran'ın çıkarını olmadığını söylüyordu. Sadat Amerikalıların uzun zamandır müttefiki olan ülkeye yönelik muamelesinden dolayı çok olmuştu. Bu duygu Washington'da İran şahına hasret vermek için dili getirilen duyguydu. Şahın Asman'da kalışı 6 gün sürdü ve Sadat'ın sultana yapacağı ziyaret ve kapsamlı güvenlik önerilerinden gerektiği nedeniyle Mısır'da bulunması artık mümkün değil. İran'ın eski Amerikan Büyükelçisi Erdeşi Zahide, Fas Kralı Hasan'a ulaşarak durumu anlattı. Kral Hasan, Muhammed Reza Pehlevi'ni Fırat'ta hemen ülkesine davet etti. Muhammed Reza Pehlevi'nin Bahamalardaki Cennet Adası'nda denize bazı bilgilerden yerleşmeni ve ardından Amerika'daki destekçilerinin Lobesi Alfa Projesi isimli özel bir operasyon başlattı. Bu operasyonun amacı ise Jimmy Carter yönetimine Kut adı Carter olan Şahın Amerikan topraklarına gelmesine izin verilmesini sağlamak için tam baskıyı uygulamaktı. Alfa projesinin ilk adımı 7 Ekim 1979 tarihinde Kissinger tarafından atıldı. Özenski ile yaptığı bir telefon görüşmesinde Carter yönetimine Şahın güvenlik muamelesini sert bir dille eleştirdi. Sonraki aylarda Şahin'den ve güvercinler ile Cumhurbaşkanı arasında telefon görüşmesi mektuplar ve istişareler devam etti. Şahin yalnızca bu bir faaliyetleri de sadece siyasetçilerle sınırlı kalmadı. Aynı zamanda bilimsel ve akademik camiyi da etkilemeye başladı. Örneğin Kissinger akademik çevrelerde Amerika'nın eski ülkelerine destek verilmesi gerektiğini sonunda konferanslar veriyordu. Başka bir olayda ise üniversite profesörü Orta Doğu uzmanı George Lenkovski Muhammed Reza Pehlevi'yi savunan bir broşür yazması için $40,000 ödendi. Ancak kitap hiçbir zaman yayınlanmadı. Alfa projesi ağır maliyetler gerektirmesine rağmen Şah'ın kaderini de değiştiremedi. Muhammed Reza Pehlevi sığınacak her arayı içinde farklı ülkeler arasında dolaşmayı da sürdü. Birkaç ay sonrasına kadar Şahın Amerika'daki varlığına dair bir bahane sunuldu. Bugün 1979 yılındaki Washington'a birlikte gittik ve Şahinler ile güvercinler arasındaki tartışmayı da inceledik. Muhammed Reza Pehlevi'nin İran'dan ayrıldıktan sonraki gergin günlerine anımsatan bir tartışma. Amerikan Başkanı'nın müttefikine ihaneti nedeniyle sığınma talebinde bulunulan günler. Dilediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/ web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Hoşçakalın. إن المؤمنين لم يطمئنوا إلى الدنيا بالأخبار فيها ولم يهمتهم ذاكرة الحقائق ولم يهمهم عن ذكر الله ما تنير لعبادهم سلامون قوما قوم سلامون ولم يهمهم
Burası Tahran, İran İslam
Cumhuriyeti Demokrasi var
بسم الله الرحمن الرحيم يا
إلى في قريش إلى فيهم رحلة الشتاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. إسلام بيغامبري حضرت محمد صلى الله عليه وسلم ve Mutahhar Ehl-i Beyt'ine selam ve salavatla Nura Giden Yol adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz değerli dinleyiciler. Bugün önceki sohbetimizin devamında Kıyamet Suresinin 31 ila 40. ayetleri yani son ayetlerine kadar olan meal ve sade yorumlarına değineceğiz. Sohbetimizi Kıyamet Suresinin 31 ila 35. ayetlerinin tilavetiyle başlıyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى.
O peygamberi doğrulamamış, namaz da kılmamıştır. Fakat yalanlamış ve yüz çevirmişti. Sonra da kasıla kasıla ailesine gitmişti. Bu azap sana layıktır, layık. Evet, layıktır sana, layık denecektir.
په دې سوره کې الله تعالی د قریشو پر قبیلې چې د مکې ښار اصلي اوسیدونکي وو منت اچوي او وایي له دې امله چې د مکې ښار په یوه غرنۍ دره کې دی خو د کرهنې او مالدارۍ لپاره مناسب نه دی. الله تعالی دوی ته د تجارت له لارې الفت او انس ورکړ او له یو بل سره یې مینه پیدا کړه.
Bazı insanlar Allah ve ahiret gibi dini inançlar konusunda şüpheyle
ilgili ne kabul ederler ne de reddederler.
Ancak bazı insanları hiçbir neden ve mantıkları olmaksızın gurur ve kibirlerinden dolayı bu doğru inançları inkar eder ve yalanlarlar. Ve bu onların hakka karşı kin ve inatlarını bu kibirli ve mağrur insanlar peygamberi ve Allah'ın ayetlerini umursamayarak ve yalanlayarak önemli bir zafer kazandıklarını sanırlar. Kendilerini akıllı, anlayışlı ve aydın insanlar olarak görürlerken iman edenleri saf ve çabuk inanan kişiler olarak kabul ederler. Kendilerini bu sürüler ve yanları aşağılarlar. Oysa kendileri aşağılanmayı ve kırılmayı hak etmektedirler. Çünkü hiçbir neden olmaksızın hakkı kabul etmezler ve hakka boyun eğmezler. Açıktır ki kin ve inatlarından dolayı hakkı inkar eden bu kibirli ve mağrur insanların yakasına ilahi ceza yapışacaktır. Ve onlar ağır bir cezaya hak edilir. Çünkü onlar Allah'ın dergahından yüz çevirirler ve suç, günah ve itaatsizlik ile yarışlıdırlar. Bu ayetler bizlere şunları öğretiyor. Namazı terk etmek kafirlerin ve inkarcıların belirtilerindendir. Ve namaz kılmayan bir Müslüman bu yönden kafirler gibidir. Namaz kılmadan Allah'a iman etmek ve ahireti tasdik etmek yeterli değildir. Şüphesiz ki iman amel ister ve namaz Allah'a imanın ve dine inanmanın ilk işaretidir. Birçok insanın küfrünün kökeni bilgisizlik ve tanımamazlık değil. Bilakis hakka karşı bir tür gurur ve kibirdir. Kafirler kendilerini büyük, akıllı ve anlayışlı sanırlar ve müminlere karşı aşağılayıcı bir tavır sergilerler. Oysa bu tavır kendilerine yakışır ve Allah onların bu davranışlarının karşılığını dünyada ve ahirette görecektir. Şimdi hep birlikte Kıyamet Suresi'nin 36 ila 40. ayetlerinin tilavetini can kulağıyla dinliyoruz.
أيحسب الإنسان أن يترك سدى
ألم يكن قبلا من الذين ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى.
İnsan kendisini başıboş bırakılacağını mı yazmıyor? O dökülen meniden ibaret az bir su değil miydi? Sonra bu bir alaka oldu derken Allah onu yaratıp güzelce şekillendirdi. Nihayet ondan da erkek ve dişi iki eşi var etti. Şimdi bunları yapan Allah'ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi?
يا ذا الجلال والإكرام
Allah'ı inkar etmenin ve ahireti yalanlamanın sonuçları da insanın dünyayı sahipsiz, hesapsız, kitapsız ve programsız görmesi ve dünyanın varlıkların ve insan dahil olmak üzere yaratılışı için amaçlı. Açık ki bir başlangıca ve meada inanmayan insan davranışları ve eylemleri hakkında hesap verecek kimse karşısında kendisi. Böyle bir insan hayatı bu dünya hayatında sınırlı görür ve ölümü hayatın sonu olarak kabul eder. Böyle bir bakış açısından sahip olan bir insana aklı der ki, başkalarına zulmetmek ve diğer insana haklarını çiğnemek olmasına olsa bile bu dünyanın nimetinden alabildiği kadar faydalan ve zevk sadece toplumda geçerli olan insanlarca mahkum edilmeyi veya sorunu tutulmamaya ve cezalandırmamaya dikkat. Oysa Allah'a inanan insan, Allah'ın hikmet sahibi olduğuna ve tüm işlerin bir plan ve amaç dahilinde olduğuna inanır. O, bu engin, muhteşem ve hayranlık uyandıran evreni hak bilir ve bir amaçla yaratılmıştır. İnsan da irade, seçme özgürlüğü ve sorumluluk sahibi bir varlıktır. O ne isterse yapıp karşılığına hiçbir sorumluluğu olmayan başıboş bırakılmış bir mahluk değil. Ayetlerin devamı Allah'ın bir damla sudan, anne rahmine yerleşen bir sudan insanı yaratma gücünü işaret eder. Aynı lütfeden erkek ve kadın olması için iki cinsiyeti yaratan Allah'a. Dikkat çekici nokta şu ki, insan toplumlarında her zaman kadın ve erkek cinsiyetleri arasında misli bir denge görülmektedir. Bazı toplumlarda kadın sayısı daha fazla, bazı toplumlarda ise erkek sayısı daha fazla olsa da genel olarak insan toplumunda bu iki cinsiyet arasında nispi bir denge vardır. Bu ayetlerin sonunda şunu sormak gerekir. O Allah ki anneden kusursuz bir insan olarak doğacak olan küçücük ve değersiz bir nutfeye annenin karanlık rahmi içinde her gün yeni bir yaratılış bahşeder ve ona yeni bir hayat veren bir Allah ölümleri dinlemeye kadir değil. İnsanı yaratan hakkında nasıl bir hüküm verir? Bu ayetler bizlere şunları öğretiyor. Eğer insan ölmek ve toprağa dönüşmekle işi bitmiş olursa, Allah'ın insanı yaratmasındaki hikmeti sorgulanır hale gelir. Kur'an kültüründe Allah'ın tüm işleri bir amaç ve programa dayanır ve insan bu dünyada dilediğini yapmak için kendi haline bırakılmış aksine o amaçlı, sorumlu ve yükümlü bir varlıktır
ve eylemlerinin ve davranışlarının hesabını vermek. İnsanın anne rahminde yaratılışı, Allah'ın insanı yeniden yaratma ilmini ve kudretinin en iyi zirvesidir. İnsan toplumunda kız ve erkek olmaları arasında bir tür denginin olması, Allah'ın kudretinin ve kudretinin bir işaretidir. Programımız hakkında her türlü görüş ve desteklerinizi turkish@ws.ir.iz üzerinden izleyebilirsiniz. Arzu edersiniz yayınlarımızı İran Radyo adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz. Allah'a emanet olun.